Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Karakol Cemiyeti. Biz Erzurum'da kongre kararlarının her yerde anlaşılmasını ve birlikte uygulanmasını sağlamaya çalışırken, Karakol Cemiyeti'nin Teşkilat-ı Umumiye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyet Vezaifi Umumiye Talimatnamesi diye basılı bir takım kağıtların bütün orduya, komutan, subay, herkese dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile bu işi benim yaptığımı sanarak iyiden iyiye kuşku ve duraksamalara düşmüşler. Benim bir yandan kongrelerle açık olarak ulusal ortak çalışmalar yaparken bir yandan da gizemli ve korkunç bir komite kurmakla uğraştığım sanısına kapılmışlar. Gerçi bu işleri ve girişimleri yapanlar İstanbul'da bulunuyorlarmış ama her şeyi benim adıma ve hesabıma yapmaktaymışlar. Karakol Cemiyeti'nin genel örgüt tüzüğüne göre genel merkez üyeleri ve sayıları, toplanma yerleri ve nasıl toplandıkları, nasıl seçilip görevlendirildikleri kesin olarak gizli ve saklı tutulur. Bir de en ufak bir gizi açığa vuran ya da Karakol Cemiyeti'ne tehlike getiren, dahası tehlike getirici bir kuşku uyandıran hemen idam olunur. Genel görevler yönetmeliğinde de bir ulusal ordudan söz ediliyor ve bu ordunun başkomutanı ve genelkurmay başkanı, ordu, kolordu ve tümen komutanları ve kurmayları seçilmiş ve atanmış olup gizli ve saklı tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yaparlar deniliyor. Baylar, hemen komutanları uyardım. Bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini kesinlikle uygulamamaları gerektiğini ve bu girişimin kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sivas'a varışımdan sonra oraya gelen Kara Vasıf Bey'den anladım ki bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşlarıymış. Kesinlikle böyle bir davranış doğru değildi. Herkesi idamla korkutarak bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen bir takım komutanların buyruklarına uymaya zorlamak çok tehlikeliydi. Gerçekten orduda görevli herkeste hemen birbirlerine karşı güvensizlik ve bir korku başladı. Örneğin herhangi bir kolordu komutanının, benim komutam altındaki kolordunun acaba saklı ve gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan acaba ne zaman ve nasıl komutanlığı ele alacak ve acaba bana karşı nasıl davranacak gibi haklı bir takım kuruntulara kapılması beklenilmez değildi. Sivas'ta Kara Vasıf Bey'e gizli merkezin, gizli başkomutanın ve gizli genelkurmay başkanının kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdır yanıtını vermişti. Bu beni büsbütün şaşırtmıştı. Bu karşılık elbette akla ve mantığa uygun olamazdı. Çünkü hiç kimse bana böyle bir düzen ve kuruluştan söz açmış ve benden bu iş için izin almış değildi. Bu derneğin daha sonra özellikle İstanbul'da bu adı altında çalışmasını sürdürmeye çabaladığı anlaşıldığına göre iyi niyetle kurulduğu ve sıkışınca bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerin doğruluğu ileri sürülemez. Bir iş göremeden Avrupa'dan dönen Ferit Paşa'ya çektiğim şifre. İstanbul hükümetini ulusal girişimleri önlemekten caydırmak, başarıyı çabuklaştırmaya ve kolaylaştırmaya yarayacağı için önemliydi. Bu düşünceyle Ferit Paşa'nın elbette hiçbir başarı sağlamadan hemen hemen onuru kırılmış bir durumda İstanbul'a dönüşünden yararlanarak kendisine 16 Ağustos 1919 günü bir şifre tel yazdım. Bu telde başlıca şu cümleler vardı. Bay Clemenceau'nun yüksek kişiliğinize olan ayrıntılı karşılık yazılarını son günlerde okuyunca İstanbul'a nasıl acı ve üzüntü içinde döndüğünüzü çok iyi anlıyorum. Bölüşmek ve devletimizi ortadan kaldırmak düşüncesini bu denli açık ve onur kırıcı olarak gösteren bir anlatış karşısında titremeyecek duygulu bir kişi düşünemem. Tanrı'ya binlerce şükürler olsun ki ulusumuz ruhundaki dayanç ve yiğitlikle tarih boyunca sürüp gelen hayat ve varlığını ne alın yazısına bırakacak ne de böyle cellatça yargılara kurban edecektir. Şimdi iyice inanıyorum ki yüksek kişiliğiniz de bugünkü genel durumu ve devlet ve ulusun gerçek yararlarını 3 ay önceki gözlerle görmüyordur. 9 aydan beri iş başına gelen hükümetlerin hep birbirinden daha çok güçsüzlüğe uğraması ve sonunda ne yazık ki artık iş görmez bir kerteye düşmesi ulusun yüksek onuru karşısında gerçekten pek üzücü oluyor. Doğrusu şu ki yurdun ve ulusun yazgısı için içeride ve dışarıda sözü dinlenir ve geçer olmak kuşkusuz ulusal iradeye dayanmayı gerektirir. Yaşama hakkı ve bağımsızlığı için çalışan ulusun amacındaki temizlik ve içtenliğe karşı İstanbul hükümeti düşmanca davranma yolu tutuyor. Böyle bir davranış elbette büyük üzüntüler doğurur. Ulusu İstanbul hükümetine karşı istenilmeyen davranışlara sürükleyecek niteliktedir. Çok içtenlikle söyleyeyim ki ulus her türlü iradesini kullanabilecek güçtedir. Yapacaklarını önleyebilecek hiçbir kuvvet yoktur. İstanbul hükümetinin olumsuz girişimlerini hiçbir yerde hiçbir kimse yürütemeyecektir. Ulus çizdiği program içinde çok kesin ve belirli adımlarla amacına doğru yürümektedir. İstanbul hükümetinin şimdiye değin olan engelleyici davranışlarının hiçbir yerde hiçbir etki yapmamakta olmasıyla gerçek durumun sizce anlaşıldığı kuşku götürmez. İngilizlerin gösterdikleri yolda kurtuluş çaresi aramakta yersizdir ve sonucu düş yıkımıdır. Kaldı ki İngilizler de en sonunda gücün ulusta olduğunu anlayarak hiçbir dayanağı olmayan ve ulus adına hiçbir yükümlülüğe giremeyen, varsa bile bunu ulusa benimsetemeyecek olan bir hükümetle sonuçlu bir işe girişilemeyeceğine inanmışlardır. Bütün dilekler şu noktada toplanmıştır. Hükümet, yasal olan ulusal akıma karşı gelmekten vazgeçerek Kuvayi Milliye'ye dayansın ve her türlü girişiminde ulusun isteklerini önder bilsin. Bunun için de ulusal varlığı ve iradeyi temsil edecek olan Meclis-i Mebusa'nın en kısa zamanda toplanmasını sağlasın. Sivas Kongresi Hazırlıkları. Baylar, Sivas'ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her yerden delege seçtirmek ve onların Sivas'a gelmelerini sağlamak için Amasya'da başlamış olan çalışma ve yazışmalar daha sürüp gidiyordu. Bütün komutanlar ve her yerde birçok vatanseverler olağanüstü çaba gösteriyorlardı. Fakat yine her yerde olumsuz ve aleyhte propagandalar ve özellikle İstanbul hükümetinin engelleyici önlemleri işi zorlaştırıyordu. Bazı yerlerden hem delege seçmiyorlar hem de halkın iç gücünü kıracak ve herkesi umutsuzluğa sürükleyecek karşılıklar veriyorlar. Örneğin 20. Kolordu Komutanı adına Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey'in İstanbul'dan alınan bilgileri kapsayan 9 Ağustos 1919 günlü şifresinde şu maddeler ilgi çekici görüldü. 1. İstanbul delege göndermiyor. Orada yapılan işleri uygun görmekle birlikte atılgan bir duruma girmek istemiyor. 2. İstanbul'dan delege göndermek olanak dışındadır. Önerilen kişiler orada verimli, başarılı iş göreceklerine güvenemediklerinden boşuna para harcamamak ve yolculuk sıkıntıları çekmemek için yola çıkmıyorlar. Bilindiği gibi bazı kişileri özel mektupla da çağırmıştık. Biz dört bir bucaktan delege seçtirmek ve göndertmekte karşılaşılan güçlükleri yenmeye çalışırken öte yandan kongre için en güvenilir yer olarak seçtiğimiz Sivas'ta da bir telaş ve heyecan başladı. Baylar, burada sırası gelmişken söyleyeyim ki ben Sivas'ı gerçekten her yönden güvenilir saymış olmakla birlikte daha Amasya'dayken Sivas'a gelen bütün yollar üzerinde uzaktan ve yakından her türlü askeri önlem ve düzeni aldırmayı da uygun bulmuştum. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökay Aksoy.